Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ına hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar, herkese selamlar.
Merhabalar.
11-16 Mayıs arasını konuşacağız.
Tamam. Mayıs ayında yarıladık.
Evet, yarıladık. Yaz geldi artık. İyice ısınmaya da başladık hafiften.
Gündem de yavaşladı zaten.
Evet, gündem de yavaşlıyor.
Bu önümüzdeki haftalar çok yavaş olur.
Herhalde.
En durgun zamanları teknolojinin.
Teknoseyir.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Aynı isimle Teknoseyir yazarak da yine bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Twitch'ten her yerden takip edebilirsiniz.
Evet.
Aynı zamanda YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. Hala olmalıysanız. Şimdi başlayalım. Bu hafta bir Google Android Day etkinliği vardı.
İstanbul'da böyle bir etkinlik
yapıldı.
Bizim de davetimiz vardı da gidemedik. Denk gelmedi. Ama önemli bir etkinlik yaşanmış. Gayet üzgünüm kaçırdığım için.
Orada bir şeyler olacağı belliydi ama ne olacağı söylentileri vardı. İşte hani Google'ın Türkiye'de olmayan servisleri mi gelecek falan filan derken bir baktık. Android One geldi. General Mobile'ın markası altında.
Google Music falan böyle bir şeyler bekleniyordu sanki de.
Öyle hep şey. Bekleniyor da öyle şeyler olmuyor.
Kolay olmuyor.
Android One da bizim geçmişte hani işte gelişmekte olan ülkeler
tabir edilen
ülkelere yönelik ucuz Android telefon
evet.
projesi. Ya da işte Nexus serisi çok güzel telefonlar ama her zaman pahalı oluyor. Çok kolay alınabilen şeyler olmuyor. Hele hani Amerika dışını düşünürsen ya da işte özellikle işte Hindistan'ı falan düşünürsen Nexus'u almak biraz zor. Ama öyle bir işte Nexus alternatifi, direkt Google'dan destekli çözüm olarak Android One çıkarıldı.
Evet.
Ucuz telefon tabii, düşük özelliklerde.
700 TL.
Evet ama Google'ın himayesi altında.
Evet. Gerçi şu
yazılım var, tarafında.
Yurt dışında yanılmıyorsam 100 dolar olsun diye yapılan bir şey bu. Hani o fiyatlarda olsun diye. Türkiye'de telefon ucuza olamıyor işte.
Evet, 700 ucuz telefon dediğin 700
lira yine. Ama özellikleri fena değil ya.
Evet, yani yüksek zaman... bu özellikleri Android 5.1.1
evet.
kutudan çıktığı haliyle.
2 GB bellek.
2 GB bellek, Qualcomm işlemcili Snapdragon 410 muydu?
Evet.
Bu 410 yeni teknolojili bir işlemcili. 64 bit.
4 çekirdek.
A53 çekirdekleri falan, yani bu yeni bir işlemci.
Tabii. 5 inç.
5 inç işte Adreno 306 mıydı? 305'in o işte çok yeni denemez. Ya güzel telefon yani
fiyat
aslında.
Fiyat bilgisi var.
700 işte. Ekranı IPS 5 inç ve 720p.
Vallahi iyiymiş o zaman.
Ve en ilginç tarafı işte çok üzerine düşmüşler bunun. Bunun güncellemeleri falan Google'dan gelecek.
Tabii,
bu General Mobile'dan değil. Zaten işte 5.1.1 ile çıkıyor kutusundan. Daha sonra da Android güncellendiğinde buna da aynı Nexus'lar gibi güncellemesi gelecek. Güzel bir şey.
Güzel güzel.
Hani T60'tan daha cazip diyebilirim.
Değil mi? Neredeyse öyle.
Hani belki tamam özellik bakımından falan değil ama genel hani ortaya konan ürün olarak gayet cazip gözüküyor.
Öyle gözüküyor. Ya bu bize gelir herhalde diye tahmin ediyorum.
Evet. Fiyatına göre şöyle bakınca bir de işte güncellemesi vesairesi falan da olacaksa bayağı iyi geldi bana.
Ama hani bize şey sormasınlar.
İlk bakışta.
Ne zaman gelir, ne zaman incelenir diye sormayın. Onları
biz de bilmiyoruz.
Biz de bilmiyoruz. Evet.
Yalnız tabii fiyat işi bozuyor.
Bunun. Tabii.
Şimdi tabii şeyi 100 dolar dediğin artık hani kabaca 300 lira neredeyse. Şimdi öyle bir durum var ama tabii 700 lira falan dediğin zaman bayağı bir keyfi kaçıyor. Çünkü o zaman başka telefonlar da var. Hani
öyle.
Çarşıda düşünürsün. Ya şunu mu alayım, bunu mu alayım? Alternatif de
yine de Levent abi. Şimdi mesela şey alanlar o fiyat segmentinde ne var? Asus'un Zenfone 5'i var. Onu alanlar şimdi güncellememiz nerede diye şikayet ediyorlar.
Evet, Nisan ayında denmişti.
Hala.
Mayıs'ı yarıladık.
Yok, bir hareket yok.
Tabii ki insanlar. Yani bir de çünkü bu Nisan ayını insanlar uydurmadı ki.
Öyle.
Bu o taraftan geldi bu söz.
Doğru ama tutulmadı.
İşte Nisan ayı geçti. İşte bunların nedeni bu telefon üreticilerinin deli gibi Android'i mahvetmeleri. İçine doğru. bir şeyler sokuşturup durdukça yeni bir işletim sistemi çıktığında senin de o paketleri güncellemen ya da test etmen gerekiyor. Hı-hı. Bir sorun var mı diye. Belli ki yeteri kadar kadro yok, şey yok. Bu iş 6 aya uzuyor. Yani biz o zaman da bu lafı söylemiştik sen dersem. Yani 6 ayda baştan Android'i yapman lazım.
Evet.
Olmuyor işte.
İşte 6 Asus, abi, neredeyse bir seneye gelecek artık yani.
Şimdi işte 6 ayı geçti. Asus özellikle bu aralar çok öfke topluyor o yüzden. Çünkü insanlarda böyle bir beklenti oluştu ve gecikti. Yani o işte. Çünkü her şeyde diğer markalar HTC falan geçti 5 serisine.
Geçti. İşte bu telefonun o dertleri olmayacak hiç olmazsa.
Evet, evet.
Bakalım hani piyasaya giriyor.
Evet.
Bize de gelince inceleriz bakarız. Sen bir etkinliğe gittin. AMD'den Richard Hadi
evet,
geldi.
Evet. AMD'nin çok önemli isimlerinden.
Öyle.
Grafik teknolojileri alanında dünyaca bilinen bir uzman Richard Hadi. 10 yıl önce tanışmıştık kendisiyle. AMD'deydi. Yine grafik teknolojileri konuşuyorduk o zamanlar. DirectX 10 falan konuşuyorduk. Kendisi bir ara bir Intel macerası yaşadı. Geçen yıllarda bir süre için Intel'e gitti. Ama sonra AMD'ye geri döndü.
Evet, ne anlattı?
Hatta abi? Öğrendiğimize göre AMD'den ayrılan birçok ismin de böyle. Hani biz çünkü her isim basının önünde, insanların önünde olmuyor.
Doğru.
Biz bilmiyoruz ama böyle önemli bazı teknik isimlerin geri döndüğünü kendisinden öğrendim. Şimdi Richard Hadi, AMD Türkiye güzel bir etkinlik yapmış. Kendisini davet etmiş. Güzel karar çünkü teknik adamlarla her zaman karşılaşmıyorsun.
Evet.
Pazarlamacılarla, yöneticilerle karşılaşıyorsun. O adamlarda da teknik bilgi olmuyor.
Ya da
marketing talk dediğimiz pazarlama
evet.
ağzıyla konuşuyor.
Çok
sıkıştırırsan. Hatta doğru olmayan bilgiler
aynen.
veriyor açık açık.
Aynen öyle.
Tabii böyle teknik adamlar daha pek öyle laf cambazlıkları falan
bilmez.
Firmalar böyle teknik adamları, mühendisleri falan konuşturmak istemez. Çünkü bu adamlar teknolojiye aşıktır. Pazarlama falan ağzı yapmayı bilmez. Ağzından hani teknolojiye duyduğu heyecandan ötürü söylememesi gereken bir şeyleri
mesela,
kaçırır.
Mesela bir sonraki ürüne çıkacak bir özelliği
ya
söyleyelim.
Da doğru bir şey söyler. Yani bir şey kötüdür.
Ha, değil mi?
Onu ağzından kaçırır falan. Ama şimdi Richard Hadi tabii o konuda da uzman. Hani tabii. O bir topluluk önüne firmayı temsilen çıkabilecek isimlerden birisi. Onu Türkiye'ye getirerek çok güzel bir iş yapmışlar.
Ne diyor?
Bir sohbet toplantısı yapıldı. Daha çok DirectX 12 üzerine konuşuldu. DirectX 12'nin getireceği şeyler üzerine konuşuldu.
Evet.
Tabii çok güzel detaylar verildi. Mesela şöyle bir durum var DirectX 12'de. Güç tüketimin artmıyor. Aynı grafik işlemcisini kullanıyorsun.
Tamam.
Ama %30'a varan performans artışları elde ediyorsun. Çünkü bunu şöyle gösteriyorlar. Ya işlemcinin içinde bir sürü birim var.
Tamam.
İşte belleğe erişim birimi, işte ekrana görüntüyü veren birim, işte dokuları üzerinde işlem yapan ya da geometri üzerinde işlem birim, böyle bir sürü birim var. Ve bunlar normalde çalışırken her birim başka bir birimi bekliyor. O işini bitirsin de ben yapayım diye. Buna şişkinlik diyorlar. Demişler ki ya bu böyle olmasın. Bunun yerine doku ile uğraşması gereken birim doku ile uğraşırken bellekten yeni bir şey çekilmesi gerekiyorsa bellek birimi de onu çeksin. Onu beklemesin. Tabii başkasının işini bitirmesini beklemesin. Bu zaten diyor konsollarda kullanılıyordu. Yani konsollar
evet.
böyle çalışıyordu diyor. Ve şey diyor korkunç bir şey. Yani işlemcinin içinde bir şeylerin boş durması, çalışmaması, iş yapmaması korkunç bir şey. Biz her zaman %100 çalışmasını isteriz diyor performans
Doğru.
alabilmek için. İşte DirectX 12 diyor bunu sağlıyor. Asenkron shader diye bir diyor bir teknolojiyle artık diyor işlemcinin farklı birimleri aynı anda çalışacak. İşlemci gerçek anlamıyla %100 iş yapacak. Bu da diyor hani uygulamada %30 gibi bir performans artışı sağlayacaktır. Bu diyor tam olarak hyperthreading ile diyor aynı teknoloji hemen hemen. Hyperthreading'in de diyor getirisi genel olarak bu civarda. DirectX 12 de diyor bunu alacaksınız.
İyi haber. Bugün güncel kartların çoğunda DirectX 12 evet, var.
GCN, GCN tabir ettiğimiz AMD çekirdeklerine sahip kartların hepsi DirectX 12'den yararlanacak diyor. Bunun dışında biraz daha hani gelecek üzerine biraz konuşuldu. Özellikle 2016 ve 2017 yılında müthiş şeyler, grafik adına müthiş şeyler çıkacağını çıtlatıyorlar. Hani tabii model ismi falan falan ya da nasıl müthiş olacak vermiyorlar ama 2016-2017 yılında grafiklerde bir patlama olacak deniyor. Bu patlamanın da aslında sinyalini, şimdi ileride bu terimi çok duyacaklar teknoloji meraklıları. Biz telaffuz edelim. HBM, HBM, High Bandwidth Memory.
Evet.
Şimdi bu AMD'nin 2015 yılı içinde, görünüşe göre Nvidia'nın ise 2016'da grafik ürünlerine ekleyeceği yeni bellek teknolojisi. Bellek hem kapasitesini patlatıyor, yani olumlu anlamda, hem de bellek aktarım kapasitesini, yani bant genişliğini kat kat arttırıyor. Özelliği bellek yonga içinde bellek çekirdeklerinin üst üste konarak, hani bu artık zaten her yerde bu kullanılmaya çalışıyor ya, stacking, üst üste yongaları koyma. Tamam. Bunu ama düşünürken şey düşünmeyeceksin. Yani bunun buna dışarıdan baktığında yine normal bir bellek yongası.
Tabii, tabii.
Onun içindeki gözle görmediğin çekirdekler üst üste ekleniyor.
Doğru.
Yani öyle üst üste konmuş entegreler yok yani.
Tabii, tabii.
Bu sayede hem kapasite aynı yonganın, yani tek yonganın kapasitesi gigabaytlarla konuşulmaya başlanıyor. Hem de bant genişliği korkunç derecede artıyor ve bu sayede hani Richard Hadi şunu belirtti. Şimdi ben şeyi sordum. Bu şimdi günümüzün oyunlarında uzun bir zamandan sonra ilk kez şey görmeye başladık. Grafik ayarlarında bellek kullanımı Doğru. göstergesi oluyor. Bir özelliği açamıyorsun. Diyor ki senin ekran kartın 2 GB, bunu açarsam 2.1 GB olacak kullanım. Açamam diyor falan. Shadow of Mordor, GTA 5 falan yeni oyunlarda böyle bir özellik var. Ben bunu sordum. İşte HBM ya da HBM ile birlikte bir grafik belleği büyüklüğü konusu diyor tarih olacak. Çünkü hani çok artacak ekran kartlarının grafik büyüklüğü. Hem de işte bellek bant genişliği konusu yine şimdiye göre kat kat arttığı için konsol kapasitesine eDRAM falan kullanmadan konsol kapasitesine ekran kartları, hani tek bir kart o dev bant genişliğine falan erişip yani konsolu çok rahat yutacak, yeni nesil konsolları bile bir lokmada yutacak güce çıkacak diye belirtiyor. Bunun üzerine bir de DirectX 12'nin getireceği güç artışı olunca her şey dört dörtlük gözüküyor. Hem programlar işlemciden daha çok yararlanıyor. Daha fazla grafik işlemcisine yük bindirebiliyor. Grafik işlemcisi artık daha çok işlemciden daha az etkileniyor. Daha çok işi kendi üzerine alıyor. Senin PC'ndeki 4 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeği daha verimli kullanılıyor DirectX 12 sayesinde. Bunun üzerine bir de HBM ile deli miktarda bellek, deli miktarda bu belleğe erişim olanağı gelince ekran kartları coşuyor. Hadi bakalım sonuçlarını tabii göreceğiz. Şimdi bunlar kağıt üzerinde ama var olan şeyler.
Tamam.
Hani AMD diyor ki ben diyor HBM'i 2015 yılında ürünlerimde sunacağım. Nvidia diyor bir yılı var Nvidia'nın. Tabii onlar çok firma ismi, yani rakiplerin ismini telaffuz ederek konuşmayı sevmiyorlar haklı olarak ama bir tane rakipleri var. Yani. Tutup tane Intel'in Iris grafiklerini rakip olarak görmüyorlar tabii ki. Yani grafik cephesinde işler iyi, haberler iyi.
İşlemci cephesi hiç konuşulmadı.
İşlemci konuşulmadı çünkü Richard Hadi grafik uzmanı aslında Atin'in tabii ki elemanı.
Tabii.
Ben 10 yıl önce tanışmıştık dedim. Tabii ki o zamanlar Ati olarak tanışmıştık. O yüzden işlemci konusunda bir yorum yapmıyorlar. Sadece onu artık izleyicilerimiz de biliyorlar. DirectX 12 bir, bu çok işlemci çekirdeğini çok iyi kullanabiliyor. O da grafiğe yansıyor. Onun
ya eğer tekrarlıyorlar. Değil, mesela tümleşik grafik işlemciye tümleşik grafik yongaları bayağı iş görüyordu.
Yani evet,
şimdi bu
evet.
Teknolojilerden sonra demek ki
onlar da yararlanacak.
Bayağı sağlam bir rakip tabii olacaklar.
Yani. Ama tabii onları hala bellek, ortak bellek kullanımı sınırlıyor normal işlemciyle.
Tabii.
Aynı sistem belleğine erişmeleri sınırlıyor. Yani orada yine ekran kartı almadan pek bir şey değişmeyecek. Hani çünkü oyunlar da gelişiyor.
Öyle. Tabii ki hemen evet uyum sağlayacaktır oyunlarda.
FreeSync'den bahsettiler. FreeSync'de özellikle FreeSync teknolojisinin G-Sync'in, Nvidia'nın G-Sync'inin aksine ek bir devre donanım gerektirmediği için maliyeti arttırmadığının altını çiziyorlar. Ve Nvidia'nın FreeSync için, pardon, AMD'nin FreeSync için bir lisans falan istemediğini belirtiyorlar. Açık bir standart.
Adı da bu FreeSync da, koymuşlar zaten.
Bu da aynı, dolayısıyla lisans masrafı falan çıkartmıyor. Yani bir üreticinin ürününü FreeSync'li hale getirmesinin ürünü pahalatması gerekmiyor. Bundan bahsettiler. İlk FreeSync monitör örnekleri vardı. LG'nin 21'e 9 oranlı bir monitörü vardı. 21'e 9 değil mi? O iyice yana doğru monitörler. Öyle bir monitörü vardı. Asus'un IPS bir monitörü vardı. Bunlar FreeSync aktif çalışır durumda duruyorlardı. Hani çalışıyorlardı. FreeSync'de tabii AMD'nin şöyle bir sıkıntısı var. Ya da daha doğrusu monitör üreticilerinin. Şimdi monitör, bu FreeSync'li dediğim monitörlerin çoğu 144 Hz. Fakat FreeSync 90 Hz'de çalışıyor. Şimdi tabii monitör üreticisi biraz zor bir yerde kalıyor. Çünkü monitörün üzerine 144 Hz falan diye yazmış adam. Ama diyorsun ki hani FreeSync'i çalıştırdım 90'a düştü. O zaman tabii kullanıcı diyor ki 144 yazıyordu. Öyle almıştık falan. Tabii ne kadar 144 gerekli, yani FreeSync varken şikayet mi edeceksin tartışılır ama tabii monitör üreticisi için zor bir durum, anlatması gereken bir durum. Ama yani FreeSync zaten daha önce G-Sync'te gördüğümüz gibi aynı teknoloji, aynı tazeleme hızını ekran kartına uydurarak çalışıyor. Kırıklıklara izin vermiyor. Performansı düşürmüyor. Gayet güzel. Onun da örneklerini gördük. İlk kez Türkiye'de
şey
herhalde.
Şey soran oldu mu hiç Levent? Sürücüler falan bir rayına girecek mi? Yazılım konusunda falan.
Açıkçası soran olmadı. Daha çok teknolojiye herkes takıldı. GTA konusunda bir şeyler, sürücü tarafında bir şeyler yapılacağı, hani yapılmakta olduğu söylendi. Hani bir elle tutulur şey olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi tabii hani çok fazla hani şimdi AMD'ye herhalde sürücü deyince pek mutlu olmuyorlardır. Tabii. Dolayısıyla çok fazla şey yapamıyorsun o konularda. Çok bir şey sıkıştı. Bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Bazen de şey yapmak istemiyorsun. Hani birebir soruyorsun bazı şeyleri de. Hani ortalıkta bazen negatif bir elektrik yapacak bir şeyi kalkıp da atamıyorsun ortaya. Ama tabii birebir sorabiliyorsun. Sürücü tarafında öyle çok bir şey yok. Hani bir bilgi yok. Eskisi gibi aylık sürücü güncellemeleri falan. Onlar artık şey oldu birazcık. Biraz da DirectX 12'nin etkisi. Windows 10'u bekliyorlar. Herkes i̇şte, Windows 10'a yani
bunların aslında
kitlenmiş.
Donanım ayakları var da evet. Yazılım ayakları tabii, beni tabii, endişelendiriyor. Tabii, şu anda onları düşündüm ben.
Valla Windows 10'a bütün sektör kitlenmiş. Çünkü Windows 10'la işte DirectX 12 geleceği için grafikçiler tabii ki heyecanla bekliyor. Hı hı. Öbür taraftan işte yeni Windows 10 yüklü bilgisayarlar çıkacak falan filan. Bütün PC sektörü Windows 10'u bekler durumda.
Evet.
İşte bu döngü zaten hep gerçekleşiyor. Windows 7'de de böyleydi, 8'de de böyleydi. Şu anda da Windows 10'a radarlar kitlenmiş, bekliyorlar.
Evet. Çok da bir zaman kalmadı.
Evet, bu yaz. Windows 10 oturacak.
Sonra, değil mi? Artık günleri sayıyor olacağız.
Evet. Oturacak başka şey. Böyle.
Evet.
Güzel bir etkinlikti. Çünkü dediğim gibi teknik adamlara her zaman erişemiyorsun. Her zaman soramıyorsun soracağın detayları. Artar umarım.
Evet. Günün bombası yine bizden geldi. Türkiye'den geldi. 4G ihalesi ertelendi.
Ertelendi. Tam iptal olmadı.
Yok.
3 ay ertelendi. 3 ay. Ne değişecek o 3 ayda?
İşte şeymiş, ilgili bazı taleplerin yani yerine getirilmesi için ek zaman.
Hmm.
Falan filan dediler ama bilmiyorum.
Ya da yaklaşınca bir 3 ay daha ertelerler.
İnanmadı bence. Ben de inanmadım da.
Evet. Doğrudan iptal etmeyi de galiba olmadı.
O seçim öncesi belki problem çıkarır.
Seçim sonrasına 26 Ağustos gayet güvenli bir tarihe atılmış.
Evet.
O zaman da unutulur mu artık, ne olur bilmiyoruz.
Ama işte 3 ay 3 ay erteliye erteliye 5G'ye geçemezsiniz yani.
Evet,
söyleyeyim.
Onu böyle bilmem kaç yıl boyunca erteleyemezsin. Bakalım.
Bir satın alınma haberi. Verizon Aol'u aldı. Amerika Online'ı.
Evet. Eskiden modemlerin yanında
değil mi?
CDC yazılımı çıkardı. Bizimle Amerikan Online'ın ilişkisi odur yani. Türkiye ile bir şey yok. Onun bir Messenger'ı vardı. O Türkiye'de çalışıyor muydu? Çalışıyordu galiba değil mi? Ama kimse kullanmıyordu.
Evet, kimse kullanmıyordu.
Sonra ICQ'yu da satın aldı değil mi? Amerika Online, ben yanlış mı hatırlıyorum?
Doğru, galiba öyleydi.
Tabii. Onlar satın aldılar.
4.4 milyar dolar Ağustos para
değil. Bu sefer Verizon daha büyük demek ki firma haline gelmiş ki.
Ya, evet, burada hani şey var. Konuşulan konu bu satın alınmadan ziyade bu adamların portföyünde ciddi büyük teknoloji yayınları var.
Evet.
TechCrunch var. İşte
Engadget
var ki bazı biliyorsunuz. Yani niçin önemli? Türkiye'de Engadget'tan sırf haber yapan siteler var.
evet, onlar şu anda daha endişelidir.
Şimdi buradaki tartışılan konu şu. Adamlar bunları kapatacaklar falan filan endişesi değil. Acaba işte Verizon birazcık hani daha önce böyle tarafsızlıkla ilgili vukuatları olan bir firma.
Zaten net neutrality'yi de
bir de o var.
Desteklemiyorlar.
Evet.
Net tarafsızlığı.
Şimdi diyorlar ki acaba hani bu yayınlar yine böyle tarafsız mı olacak, yoksa Verizon hani bunları da paketleyip birileme verecek?
Vallahi şimdi şimdi Engadget, TechCrunch, teknik yayınlar. TechCrunch daha çok, yani TechCrunch öyle bilmem ne anakart falan yazmaz. Onlar habire startuplar, işte şu bilmem kaç milyon dolar
yatırıyor.
Webrazzi'nin asıl hali TechCrunch. Onların düzenledikleri etkinlikler falan da var dünyada. Yani TechCrunch benim hani günlük olarak baktığım falan bir site değil. Engadget tamam. Engadget büyük bir olay. Onda da yine anakart bilmem ne incelemesi çıkmaz Engadget'te ama hani isminden anlaşıldığı üzere Gadget şeyinde süperdir ama mesela Huffington Post. Kardeşim bu zaten çizgisi bilmem nesi belli. Amerika'daki cumhuriyetçilerin, muhafazakarların sitesi. Yalan dolanla dolu bir site. Türkiye'de bundan da alıntı yapmaya bayılırlar. Ne olduğunu bilmeden. Zaten bu blogdan haber sitesi haline getirilmiş bir yayın. Ya bunun ne tarafsızlığı bilmem nesi, buna gülerler ya. Yani bence bir tartışma bir şey yok. Şeyi bilmiyoruz. Şimdi tabii burada şöyle düşüneceksin işte. Teknoloji yayınını işte Turkcell satın almış Türkiye'de ya da işte Avia satın almış, Vodafone satın almış gibi düşüneceksin. Şimdi hani orada biz geçmişte yaptık, Turkcell bütün operatörler ceza yiyor BTK'dan ikide bir.
Evet.
İşte bu haberi verebilecek misin, veremeyecek misin? Senin sahibin cezayı yemiş. Hı hı. Türkiye'de senin sahibin falan değil, yine zor veriyorsun. Veremeyenleri biliyoruz. Tek kelime yazamayanları o konuda biliyoruz. Ya da biz yazdığımız için başımıza neler geliyor görüyoruz. T60 lansmanında sen yoksun.
Evet.
Adın bile geçmiyor. T40'ta da yoktun, T50'de de yoktun. T60'da da yoksun. 70'de de olmayacaksın. İşte hani bunu tartışıyor adamlar. Artık onu da onlar düşünsün diyelim. Ya da Amerika'daki medya tüketicisi düşünsün.
Öyle, öyle.
Sonuçta o adamların kaynağı daha çok. TechCrunch canlığını sıkarsa MacCrunch'ı okurlar. Yani bilmem kaç bin yayın yarışıyor tüketiciye ulaşmak için.
Evet.
Bakalım. Kapatma falan ya da satma gibi bir şey olur mu? O ilginç olur.
Evet, yani işte oradaki ihtimal zaten daha çok onun üstünde duruluyor. Hani bu adamlar bunu medya kısmını yine bir işi medya olan bir yere satarlar mı? diye konuşuyorlar. Hatta olabilir. Bir Alman firmasının adı geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Olabilir. Şeydir. Belki Condé Nast falan Wired'ın sahibi ilgilenir. Alman firması şey mi? Toms Hardware'ın sahibi olan firma mı? Yani onlar Alman Fransız galiba.
Yok onlar Fransızdı değil mi?
Galiba.
Bilmiyorum Toms Hardware'ın sahibi olsaydı konuşuyordu.
Neyse.
bu haber ilginç.
Geçen bu çok önemli bir şey.
Geçen haftanın haberi bu aslında da son dakika yetişmemişti. Havelsan bizim firmamız Quantum 3D firmasını evet. satın almış.
Quantum 3D, 3DFX Voodoo zamanından beri var olan yani ekran kartı firması ama bu hani çarşıda pazarda satılmıyor. Bu profesyonel uygulamalarda, simülatörlerde ama yani askeri ya da işte ticari simülatörlerde kullanılan grafik çözümleri üretiyor. Dediğim gibi hani 3DFX zamanından falan beri var ama kullanıcıya yönelik, tüketiciye yönelik ürünleri olmadığı için bilinmez, meraklıları bilir. Dev bir firma.
Evet.
Havelsan'da işte hava elektronik sanayi zannedersem açık hali. Havelsan'ın zaten simülatörle falan uğraşıyorlardı onlar. Hatta belki bizi dinliyordur şimdi. Dark Hardware zamanında arkadaşlarımız vardı orada çalışan. Havelsan'ın hani müşterisi olduğu Quantum 3D'yi satın almış olması enteresan. Hani aslında şimdi hani Quantum 3D gibi dev, efsane bir firma işte Türk firması oldu.
Evet.
Hani bir anlamda satılarak. Enteresan bu hani işte yonga yapacağız, bizim dünyanın en büyük yongasını yapacağız falan gibi arada sırada üfürülen haberlerden çok daha elle tutulan, çok daha heyecanlı bir haber. Ama dediğim gibi Quantum 3D yine tabii ki şu aşağıdaki bilgisayarcının vitrinine konacak bir şey değil. O yüzden...
Değil tabii.
Ön plana hani herkesin gündemine, günlük sokaktaki adamın gündemine gelecek bir şey değil.
Ama önemli bir gelişme.
Önemli bir gelişme tabii ki.
Hocam Türk yani sektörü için, savunma sanayi diyelim tabii sektörü için çok önemli yani, bir haber.
Ya bunu nasıl üreteceksin? İşte üreteni satın alacaksın
bunun
bazen de.
Şey yok hani Quantum 3D tabii ki öyle işte arka planda duran falan bir firma ama yani rakibi falan da kendisi gibi bir tane işte Intergraph falan hala varsa... Odur. O özel bir arena. Orada böyle 20 tane ekran kartı firması yarışmıyor ya da işte böyle üzerine etiket yapıştırıp biz de kart yaptık diye çıkan firmalar olmuyor.
Evet.
Bu büyük olay.
Şimdi bu haber geçen hafta sen sormuştun. Onun cevabını, onun aynı soruyu Serhat Ayan da sormuş. Bu istenmeyen SMS'leri nasıl engelleyeceğiz sorusu vardı. Nereye, kime şikayet edeceğiz?
Evet.
Serhat Ayan oturmuş, üşenmemiş. Hani soruşturmuş ve o da aynı sonuca ulaşmış. Yok.
Yok. Hani. O yüzden ufak ufak artıyor. Değil geçen mi? Hafta konuşmuştuk ilk haftasını. Hatta izleyicilerimize, dinleyicilerimize sormuştuk deneyimlerini. Ufak ufak artıyor. Hani şey... Otel şeyleri havalar ısınmasıyla bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi otel SMS'leri başladı mesela.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na. İşimizin düştüğü bir gerçek. Biz de zaten onu söylemiştik. Ama yani oraya da aradığın zaman onlar da seni bir yerlere paslıyor. Bir türlü bir sonuç yok.
Abi biz de Türkiye'de genelde bu işler böyle olur. Bir iş adım atarsın ama altyapısını hazırlamadığın için, arka planını yerleştirmediğin için doğru düzgün. Sonradan kervan yolda düzülür şeklinde. Günün birinde bu prosedürler bir şekilde rayına oturacaktır ama o arada tekrar bir şeyler
dilekçe
olacak.
Dilekçe atın demişler abi. Böyle şey olur mu? Dilekçe yazın.
Ya dilekçe yazın diyorsun. Arada böyle bir takım web siteleri çıktı. O ekran görüntüsünü bize yollayın biz halledeceğiz o işi falan. Ya sen kimsin kardeşim? Kimsin? Sitende bu yazmıyor. Tamam. Nasıl halledeceksin bu işi?
Evet.
Bana diyor ki sen o ekran görüntüsünü al diyor. Adını soyadını yaz. E-mail adresini yaz. Ben diyor halledeceğim. Abi sen... Gerçek misin? Yani sen süper bir şey hani böyle bir şey var mı? Açıkçası böyle bir sürü site çıktı. Hiçbirine güvenmiyorum onu söyleyeyim. Yok işte bize numaranızı girin biz anlaştık firmalarla SMS gelmeyecek. Nasıl anlaştın ya? Nasıl oluyor? Hiçbirine ben numaramı falan girmiyorum. Zerre kadar inanmıyorum. Gerçekse de gerçektir. Bir şey günahlarını almak istemiyorum ama ben ikna olmuyorum. Onu söyleyeyim. Yani şikayet mekanizmasında patladı işte sistem. Patladı. Gerçekten patladı. Şimdi bu şikayet edilemediğini görünce göreceksiniz daha da artacak.
Doğru.
Daha da artacak bu. Hiçbir şey yapamıyoruz çünkü.
Yapamıyoruz.
Daha pizzacılardan hareket yok. Ama hani...
Eli kulağındadır.
Gayet büyük, pizzacıdan da büyük kurumlar atıyor. Yani pizzacıya şey kalmadı. Asus, şöyle bir şey başladı. Sözünü kestim, özür dilerim. Şöyle bir şey başladı. Şimdi sen diyelim işte TeknoSeyir olarak SMS atan bir firmasın diyelim. Tamam. İşte bir izin almışsın izleyicilerimizden.
Tamam.
10 bin kişilik bir liste oluşturmuşsun. Şu başladı. Sen atıyorsun şeyin adına. İşte bilmem ne baklavacılık adına.
He.
Sen atıyorsun, diyorsun ki ya işte TeknoSeyir'in değerli izleyicileri bilmem ne diye onu atıyorsun. Böyle bir şey başladı. Ve bu artacak.
Ya da bir sektör olmuş
artık. Ha, bu artacak. Ya da bilmem ne baklava TeknoSeyir mesajı atıyor. Hı. Bu artacak.
Doğru.
Tabii bu şey olacak. Hani pasaport hakkını satanlar gibi, onun borsası falan oluşmuş. Tamam, onun gibi şey.
Çıkma hakkını falan da vermek zorundasın ya altında. Evet. Hani kendi müşterini kaybedersin böyle bir şeyde de. Çok vallahi alakasız reklam yaparsın.
Çıkma için verdikleri linke falan da ben güvenmiyorum. Alakasız bir şey çıkıyor. Buraya telefonunu yaz. Yazayım da göreyim günümü. Hani spam anlamında.
Evet.
İşte mesaj azaldı mı? Azaldı. 10 kat azaldı, 20 kat azaldı. Onu inkar etmiyorum. Ama bu iş çözülmüş gibi hissetmiyorum ben.
Kesinlikle haklısın. Asus Türkiye'den enteresan bir hamle geldi. Online satış mağazası açmışlar.
Çok ilginç. Bu sektörün hoşuna gitmez. Kendi mallarını kendileri satacaklarsa.
Öyle de yani. Bakıyorum.
Ama fiyat önemli burada.
Yani fiyatlarında...
Eğer sektörü hani kırmayacak bir fiyat olursa.
Yok, öyle gözükmüyor, bakıyorum da.
Bir de zaten sadece telefon, tablet ve çevre birimleri dedikleri ürünler var. Hani
evet.
Dizüstü bilgisayarda ekran kartı vesaire öyle şeyler yok.
Şimdi şöyle, Asus'un benim bildiğim kendi sitesinde de zaten şey var. Dükkan var ama şey satıyor adam. İşte IDE kablosu. Bilmem ne şeyin filanca anakartın arkasındaki parça. Ha, bu tür zaten onu şeye sattıramazsın, hani kanala, onu MediaMarkt'a sokamazsın adam. Asus Z97 anakartın yanında çıkan bilmem ne plastiği. Onu o rafına mı koyacak adam? Onları satıyor. Hatta Intel'in dükkanı var. Soğutucu filanca Core2Duo bilmem kaçın soğutucusunu alabiliyorsun. Hani öyle bir şeyse tamam, ama çarşıda satan şeyi satmaya kalkarsan...
Yok telefon, tablet yani.
He, o biraz işte sektörde tartışma yaratır.
İşte fiyata bakar bence de o. Eğer hani sektörü kırmıyorlarsa...
Ucuza satmaya kalkarsan bütün işte sektör tabii sırtını döner. Çok hızlı şekilde hani nereden geldiğini şaşırırsın.
Evet.
Onu ucuza...
Biraz sanki şeye öykünmüşler. Şu Apple'ın da var ya online mağazası. Sanki biraz onu andırdı. Sistem hani genel anlamda.
E-shop, Asus.com.
Evet, linki var zaten. Evet, bakarlar mı?
Türkiye şeyinde. E-shop.
Nvidia'dan haber var. Shield 2'nin izine rastlandı diyelim.
Evet, ama bu şimdi yeni bir Shield olduğu belli. Çünkü Nvidia'nın işte uzak doğuda, Kore'de falan hani bu tescil ya da radyo frekansı testi onayı falan olayı oluyor ya, yayınım kontrolü falan. Bu tür kuruluşlara başvurduğu belli oldu. Yeni bir Shield cihazı için. Ama bu cihaz bir Shield, son zamanlarda Shield tablet çıkıyor hep. Bu bir tablet serisi bir şey mi çıkacak, yoksa bir işte Shield Portable denen o ilk elimizde tuttuğumuz Shield'ın ikincisi mi olacak? Bu birazcık belli değil. Bunu hani haberi yazanlar Portable, o elimizde tuttuğumuz taşınabilir konsol olarak kabul etmişler de ellerinde hiçbir veri yok o yönde. Hani o sadece onların
başka teknik
niyeti.
Özellikleri de belli değil herhalde sanırım.
Şey olacağını tahmin ediyorsun. Hani bu Tegra'nın bu K1 ya da Z gibi en son Tegra olacağı
tahmin
kesin.
Tabii ama yani.
Büyük olasılıkla ekran çözünürlüğü Shield 720p'ydi. O artar. Belki ekran da 5 inçten daha büyük olur. Ama taşınabilir bir cihazda tabii çok büyümesi ne kadar tercih edilir bilmiyorum. Ama şöyle, yeni bir Shield yolda belli ki, ne olduğunu çıkınca göreceğiz.
Evet. Nvidia'dan devam edelim. Pascal grafik işlemcileriyle ilgili bazı açıklamalar evet geldi. Çok bir şey yok ama. Evet.
Ama işte bu demin Richard Hadi konusunda bahsettiğim şeyden HBM, High Bandwidth Memory. Hatta onun ikincisi, ikinci nesli. Bu HBM'de de böyle bir şey var. Daha şimdiden 4 nesli falan belli. Bu SATA'da da öyleydi. SATA ilk çıktığında bugünkü 6 gigabit belliydi. Ama yoktu. Ama olacağı belliydi. Bu da aynı şekilde. Şey müthiş. Kağıt üzerinde Pascal serisinin gücü müthiş. 14-16 nanometre. İkisinden biri. Bu Intel'in hani 3 boyutlu transistörleri FinFET. Bir dikine bir parçası da olan transistörler. Şimdi bu 14 nanometre ya da 16 nanometre konusu önemli. Çünkü 28 nanometreye iki üretici de takılı kaldılar. Ve mesela AMD de hiç o konuda bir şey vermiyor. Bir ışık vermiyor hani değiştireceğiz diye. Tabii ki değiştirecekler de yakın zamanda. Ha bu Pascal da bu sene değil.
Tabii canım.
Yakın zamanda olacak bir şey değil. Nvidia bu seneyi bence bu seneyi şeyi gençleştirerek geçirecek. Maxwell'i. 900 serisinde gördüğümüz.
Evet.
Ama 750'ye falan da sirayet eden. Maxwell'i şey yapıp gençleştirip ısıtıp bu seneyi Nvidia geçiştirecek.
Evet, hatta işte 980 Ti'yi bekliyoruz.
Evet, hep o söylenmeye başlandı. Ha yalnız şunu da söyleyeyim. Şimdi bu 1 Nisan'dan ben nefret ediyorum. Çünkü 1 Nisan'da haber siteleri gayet sorumsuzca, bir salakça bir şaka arayışına girip işte uydurma şeyler yayınlıyorlar. Ama bu uydurma yayınladığın şey böyle internete dalga dalga yayılıp gidiyor. Mesela geçen hafta şöyle gördüm. Bir sürü insan şeyi konuşuyor. AMD 395X2. Bir de yanında da Nvidia'da da galiba ne 990 ha tabii 990 mı ne? 12 GB bellekli falan. Şimdi bu haberin biraz detaylarına gidersen şeyi görüyorsun işte bir şaka. Çünkü işte Solitaire'de, Minesweeper'da test yaptık falan diye adam anlatıyor. Orada anlıyorsun şaka olduğunu. Ama oraya kadarını gayet düzgün yazmış. Ve sonra işte bunu Türkiye'deki site alıyor. Yarım yanlış anlaşılıyor. Kopyalıyor bilmem ne yayınlıyor. 395X2 müjdesi geldi diye sanki insanlar onun susuzluğu da bekliyor.
Şey yapmak
yayınlıyor. Ya ha, o yüzden hani dediğim gibi 395X2 falan diye bir şey yok. Yani o şu anda ortalıkta dolaşan şekilde öyle bir şey yok. İleride olmayacak ben bilemem. Ya da 990 çift işlemcili 12 GB bellekli falan diye bir şey yok. Ha, olur mu? Bilemiyoruz. Evet. AMD tabii 300 serisi konusunda çok fazla konuşmuyor. Çünkü 300 serisi 200 serisinden devşirme. Daha çok kağıt üzerinde model değişimi olarak olduğu için AMD çok 300 serisinde öyle bir hevesle bir şeyler anlatacak anlatmayı tercih etmiyor. Hmm.
Blu-ray cephesinden bir haber var. Standartlar artık konuldu. Adı ve logosu da ortaya çıktı. Ultra HD Blu-ray logosu da haberde var.
Şimdi bu H265 olacak değil mi? Şey, sıkıştırma sistemi.
Evet.
Yani 264'ün işte bir sonraki nesli. Şeyi çok daha sıkıştırması çok daha fazla güç gerektiriyor. Ama izlerken o kadar genelde sıkıştırmak zordur. Açmak kolaydır. O kadar bir yük bindirmeyecek. 4K'nın da önünü açacak olan olay bu.
Kesinlikle.
Çünkü öyle internetten izleyeceğim falan pek olacak gibi değil. Büyüklüğünü dosyaların
mümkün değil.
Veri gerektirdiği veri akışını düşünürsen. Burada şey de çok kötü bir durum. Çözünürlük 4K, bitrate düşük.
Ya,
şimdi tamam ekranda 3840'a 2160 piksel var ama bitrate düşük olduğu için blok blok olmuş bir görüntü. Çamur gibi bir görüntü. Şimdi buna 4K keyfi mi diyeceksin?
Ya.
İnternetten izlemekte bu risk vardı. Şimdi Blu-ray'de bitrate de yüksek olacak.
82 ila 128 megabit saniye.
Gayet iyi.
Çok yüksek.
Gayet iyi. Bakalım. Ha tabii ki yeni bu cihaz şey anlamına göre evdeki Blu-ray player demode oldu.
Ama bu geriye uyumlu.
Bu geriye uyumlu da şey değil tabii. Benim Blu-ray player bunu göstermeyecek.
Tabii ki canım.
Belki PS4'e, çünkü bunlar hani yazılımı güncellenebilen şeyler olduğu için belki diyorum PS4'e, PS3'e Sony PS3'e eklemez. Ekleyebilecek olsa da eklemez. Çünkü artık PS3'ten bir ticari beklenti yok da PS4'e belki yazılımla gelir belki.
Belki.
Belki. Windows... Xbox One'a da gelir. düşük şeyle, düşük çözünürlükle olarak.
Windows 10 7 farklı sürüme sahip olacakmış.
Bir ara şey demiyorlar mıydı? Windows 10'da sürümler olmayacak, hepsi aynı olacak falan filan. Ben öyle bir haber hatırlıyorum.
Bunu da yabancı açıkladılar.
Evet. Home Premium. Nasıl sürümler?
Şimdi Windows 10 Home.
Home var. Bu bizim normal bildiğimiz ev kullanıcılarının kullanacağı ve hani şeyler yok. İşletmelere yönelik ek özellikleri
olmayan.
Pro yok mu?
Ama Pro vardır.
Bunu kullanacağız.
Evet. Pro ayrı olarak var evet. Mobil var Windows 10.
Gene bu da ev kullanıcılarının telefonlarda kullanacakları ama. Windows Phone 8.1 olarak bildiğimiz Windows 10 mobil oluyor.
Ya yani evet onun bak Windows sadece Windows olacak diye şey yapamadılar. İlla ki mobil yaptılar onu rahat edemediler. Normalde mobile falan olmayacak yani Windows 10 olacaktı o da. Hatta Windows olacaktı. Yine Windows 10 mobile olmuş.
Sonra Pro geliyor, Enterprise geliyor, mobil Enterprise geliyor.
Türkiye'de en çok hangisinin kullanılacağını ben sana söyleyeyim. Enterprise.
Evet,
hep tabii. Her şeyin böyle Enterprise'ı alın. Sanki hani şeymiş, bir şey fark ediyormuş gibi. Yani. Ve hep o kurulur böyle. En çok da şeye bayılırım. RAR'ın Enterprise. RAR'ın bildiğim kadarıyla Enterprise sürümü yok. Ama herkes de o yüklüdür. Çünkü onu bir crack grubu yapıyor. Adını Enterprise koyunca indirme sayısı 100 kat artıyor. 1000 kat artıyor. İşte...
Şeyi halbuki anlatamazsın. Kullanmayacağın özellikler...
Ha işte daha hızlı falan değil. Evet, daha evet. Yavaş aslında. Kullanmayacağın 1000 tane özellikle geliyor. Daha çok diskinde yer tutuyor.
Tabii.
Ama nasıl olsa aynı para bedava.
Ama eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela Windows 7 Home'larda...
kısıtlamalar
evet,
vardı.
Evet bazı kısıtlamalar vardı. Gerçekten Pro'ya göre.
Ama o şimdi o şey tamam Home'da ona bakarsan starter sürümü var hiçbir şey yok. Çözünürlüğü de mi değiştiremiyordun? Neydi o Windows
X'in? Bazılarında şey vardı şimdi hangi sürümünü de hatırlamıyorum da birden fazla mesela iş parçasında mesela 4 taneydi
var,
mi 2 taneye kadar çıkabiliyordu.
Aero
falan.
Yoktu doğru. Şeyde Windows evet. 7'nin mi Vista'nın mı starter'ında Aero yoktu falan. Ama işte Enterprise'in getirdiği evde kullanacak adama, küçük ofiste kullanacak adama bir şey yok.
İşte bak şimdi bunda Windows 10 Home dedik ya ilk söylediğimiz herkesin evet. Yaygın kullanacağı. Bunda hani şu ana kadar konuştuğumuz işte Cortana'ydı, Microsoft Edge'di, işte Continuum'du o.
Tamam.
Onların hepsi olacak. Tamam. İşte Xbox Live oyun oynama vesaire hani stream falan o tür şeyler de olacak. Yani bu aslında herhangi bir ev kullanıcısı için hatta iş kullanıcısı için de bizimki gibi küçük ofisler için de yeterli. Sürüm işte. Bu.
İki tane daha var saymadığımız. Windows 10 Education eğitim sürümü. Bir de şu ATM'lerde falan çalışıyor ya hala Windows XP ile.
Onların, gömülü.
Evet,
gömülü sistemler için. Olan
yani. Gömülü de ya da gömülünün bir versiyonunda işte Raspberry Pi 2 falan şeyi de var. Olanağı da var. Aslında tabii hani mesela benim kafadaki bir adam o gömülüyü kurmaya çalışır sisteme ki hiçbir şey olmasın içinde. Ama ekran kartı da nasıl çalışacak o da belli değil onda tabii ki.
Bir diğer haber de yani gerçi şey var hani burada söyledik de Windows Phone'un yeniden Windows Mobile olması. Aslında onun içinde bir haber o. Konuşuldu. Geri evet. Dönüş yapıldı.
Niye böyle oldu bilmiyorum. Öyle bir karar vermişler. Windows 10 tekrar Mobile ismine kavuşuyor.
Evet. Yani aslında şey olacak ama sanki ayrı bir marka gibi değil de sürümlerinden biriymiş.
Sürümlerinden biri oldu.
Sanki algılanıyor evet. Burada. Hani dedik ya 7 sürüm var. Mobile de onlardan biri.
Öyle. Windows 10'da bu sorulan bir soruydu. İşte bizde preview var. Biz son sürüme geçebilecek miyiz çıktığı zaman? Yoksa sıfırdan mı kurmak lazım?
Evet.
Upgrade edilebiliyormuş.
Umarım dönmezler bu sözlerinden. Çünkü çok önemli bir şey bu.
Evet.
Şu anda hani merak edip de preview sürümünü kurmuş olan bir sürü adam var. Merak etmiş, kurmuş, haklı. O normalde hani Final sürüm çıkınca onu bütün bilgisayarını formatlaması falan gerekiyordu.
Bir süreç.
Bu içinden son sürüme geçilebilecek.
Evet.
Denilmiş.
Ya zaten şu anda aslında sürümler arasında geçerken de bayağı bir yeniden yüklüyor Windows 10.
Değil mi?
Build versiyonlar arasında değişim olduğu zaman bayağı neredeyse sıfırdan yüklüyor. Eskisi de bile Windows Old vardır ya, C sürücüsünün içinde durur. Oraya her seferinde yeni Windows'u yazıyor.
Ya ben gördüğüm kadarıyla Windows 8'den 8.1'e geçerken bariz yeni Windows kuruyor.
Evet. Windows 10'da da işte o preview sürümleri arasında geçiş yaparken gerçekten yeniden kuruluyor aslında.
Doğru.
Bu da muhtemelen aynı şekilde olacak.
Evet, veri kaybını sana yaşatmayacak işte. İnşallah.
O da gerekliydi zaten.
Evet. Microsoft'tan bir haberle Skype Translator Preview sürümü herkese açık artık.
Daha önce bunun hani gösterileri falan yapılmıştı. Tercüme eden Skype.
Evet.
Ama şey olmamıştı.
Sözlü tercümesi 4 dilde sadece tabii. Hani hemen şu anda biz Türkçe'de kullanamıyoruz.
Evet.
İtalyanca, Almanca, İspanyolca, İngilizce var sanırım.
Evet.
Ama yazılı chatleşmeyi de tercüme ediyor. Orada Türkçe var. Ben denemedim. Ama sonuçta o hani Google Translate'den bildiğimiz bir şey. Çok da hani şaşırtıcı bir şey değil.
Evet, heyecanla beklenecek
asıl
bir şey değil.
Asıl sesli tercüme ilginç. Yani bakalım nasıl olacak. Hala tabii özellikle söylüyorlar bu test sürümüdür, preview sürümüdür hani. Ona göre kullanın diye.
Evet. Yine bu hafta da şeyde Apple ile ilgili sızıntı haberler iPhone 6s ve 6s Plus'tı.
Evet, orada şey başladı. Hani mevsimi geldi.
Evet, değil mi?
Bu haberlerin.
Geç bile kaldı.
Göz ardı da edemiyorsun. Çünkü öyle büyük bir merak duyuluyor ki bunlara. Çıkmamış iPhone'lara. Dolayısıyla evet. Şimdiden başladı yorumlar. 2 GB bellek.
Evet, DDR4.
Ekran hep 8 megabit olan fotoğraf makinesinin 12 megapiksel çözünürlüğe çıkacağı belirtiliyor. Bunun dışında işte bayağı ondan sonra bayağı bir spekülasyon olan şeyler var işte. Hani şimdi şu anda biz de biraz uzun uzun konuşacağız. 10 çekirdekli işlemci furyası döndüğü için işte öyle bir şey olur mu falan.
Bir şey ilginç abi. Tabii ne anlama geldiğini ben bilmiyorum da 7000 serisi alüminyum kullanacakmış. Bu %60 daha sağlanmış bükülmeye karşı.
Hmm. Malzemelerin de mi böyle acaba şeyleri var?
Mukavemeti.
Evet, öyle artacak diyorlar. Bunların hiçbiri doğru olmayabilir.
Vallahi işte bakalım şeyi dokunuş çok basmak az basmak ayırt edecek.
Şu laptoplarına uygun.
Falan. Ama bunlar hep hani birileri tahmin ediyor.
Daha zaten çok konuşuruz bunu.
Ya tamamıyla şey değil. Tamamıyla hani forumda adamın birinin yazdığı şeyler değil bunlar. Hani firma kaynaklı ya da işte bir partner kaynaklı falan şeyler. Ama tabii ki hani Apple zaten bu konularda şeydir. Önceden bir şey bilgi falan vermez ürünü hakkında. Çıkınca görülür. Bunlar henüz bu düzeyde bilgiler.
Evet. Facebook'un yeni hizmeti yayıncıların içeriğini akışa ekliyor.
Yani, instant article.
Evet. İki şey var.
Hızlı
birincisi,
makale.
Evet. Anında makale ya da belki.
Anında makale.
Çünkü bastığın anda chat diye görüyorsun hani linke ve linki seni linke tıklayınca başka yere atmıyor. Facebook'ta kalmaya devam ediyorsun.
Çıkmıyorsun içinden evet.
Ama tabii buna şey olma, bu programa dahil olması lazım. Yani
Facebook aslında ön bellekliyor o firmaların şu anda işte ona üye olan makalelerini alıyor. Kendi sunucularını da ön bellekliyor. Tıkladığın anda da sana hemen anında
akıştan
sunuyor.
Akıştan okuyorsun.
Öteki galiba. Türlü evet. Ne yapıyorsun? Tıkladığın zaman adamın sunucusuna gidiyorsun. Oradan işte veriler iniyor falan vesaire. Bayağı bir zaman kaybı
ama
oluyormuş.
Ama orada da adam bana reklam gösteriyor.
Tabii.
Şimdi burada ne olacak? Burada Google sonuçta ne oldu? Yayıncılara para ödüyor şimdi Avrupa'da. Hı. Burada ne olacak?
Burada ama da bu kendi
şey,
isteğinle
burada isteğinle katılıyorsun. İsteme.
Burada bir partnerleşme durumu evet. Var belli ki.
Var evet.
Ya çünkü şey yapıyorsun hani belki şey olur devamını oku falan gibi bir şey olabilir altında.
Ne belki.
Çünkü
ilgili şeyler.
Senin akışına sokacak Facebook bunları.
Doğru.
İlgini çeken haberler başlığı evet. Altında.
Evet. Akışımıza sokacak tam anlamıyla.
Evet.
Lenovo ile ilgili enteresan bir haber var. MSI'ın dizüstü oyun bilgisayarı bölümünü almayı planlıyorlarmış. Ne kadar doğru bilmiyorum.
Evet. Lenovo zaten ThinkPad'e sahip.
Değil mi?
Bir yandan evet. Kendi dizüstülerini Lenovo olarak tasarlıyor, sunuyor. Bir yandan IBM'in ThinkPad'ini artık Lenovo olarak sunuyor. Ama tabii oyun tarafında ThinkPad zaten oyun haşa, hani yüklersen alev alıyor zaten. ThinkPad'de oyun diye bir şey yok. Kendi makinelerinde de öyle bir oyun bilgisayarı falan sunmadı şimdiye kadar. Güçlü makineler olsa da arada. MSI'ın da oyun kısmı iyi tuttu.
Fena değil, evet. Şey var abi. Şimdi içinde i7'si, 960'ı, 970'i olan bir laptop oyun oynatır. Buradaki kasıt biraz da hani janjanlı işte o...
Sunum.
Sunum, evet.
Kırmızı çizgili olacak.
Ha, kırmızı LED olacak.
Sağında sonunda LED olacak. Ya,
LED olacak, rahatsız edecek seni falan. Böyle şeyler istiyorlar anladığım kadarıyla. Onun da hızlı yolu MSI'yı satın almakmış.
Ama oyun tabii, böyle şey, oyun laptoplarını
MSI'yı satın almış. Yani yaklaşır mı yani? Bilmiyorum. Sonuçta onlar da o işten... Abi, kâr ediyor gibi görünüyorlar.
Olabilir. Niye sat? Yani satmak da sonuçta para kazandıran
tabii,
bir iş.
Tabii.
Bir yandan da belki hani satışlar eskisi gibi değilse, hani satmayı da bir erken çıkış olarak da görebilirler. Bir de MSI'nin hiç yani şeyi var. Mesela işte bu Monster bilgisayarlar da MSI. Barebone satıyor.
Evet.
Yani öyle işleri de var bu adamların. Kendi satmayı verir. Başkalarını üretebilir.
Şimdi Lenovo aslında bayağı bir alım üzerine alım gerçekleştiren bir firma.
Evet.
Mesela biz Lenovo telefonları, Lenovo bir telefon atağına başladı. Türkiye'ye evet, de geldi. Biz de inceledik falan. Ama mesela biz de aslında çok üzerinde durmadık. Hata ettik. Lenovo Motorola'nın telefon bölümünü aldı.
Tabii.
Yani aslında tabii, hani o telefon atağının arkasında o var. Lenovo güç topluyor.
Şöyle, orada da şey vardı, şeyi söyledik abi hani, daha sonra Lenovo'nun kendisi söyledi, yani biz Motorola'yı aldık ama siz Lenovo göreceksiniz, Motorola'yı Türkiye'ye getirmeyi falan da düşünmüyoruz dediler.
Dünyada belki satıyorlar, evet, ayrı bir kanaldan evet, ama Türkiye'ye
o yüzden biz Türkiye'de düşündüm, çok üstünde duramadık onun.
Evet.
Evet.
Az önce senin söylediğin haberlere geldik Levent abi. Şimdi hem MediaTek'ten hem Qualcomm'dan haber var. 10 çekirdek işlemci.
Evet, bu 10 çekirdeğin kısa sürede hayatımıza gireceği belli oldu. Yani 8'den sonra bir 10 çekirdek katmanı kesin geliyor.
MediaTek'ten başlayabiliriz.
MediaTek'in işlemcisi, daha önce biz zaten bunun haberini yapmıştık ama daha az bilgi vardı. Yani
evet, doğru.
Daha çok işlemci çıkacak falan şeklindeydi. Artık koduna kadar MT6797 belli oldu. Şimdi işin ilginç tarafı, burada iki kümeli işlemci mimarisine herkes alıştı artık. Doğru. İşte küçük little big denen ya da big little denen dört çekirdek farklı mimaride ufak işler için, dört çekirdek büyük işler için başka mimaride. Buna alışıldı artık. Şimdi MediaTek üç kümeli sistemi getiriyor. Burada amaç güç tasarrufu. Şimdi şöyle, 4 tane 1.4 GHz'lik yine A53 en son mimaride ama hani ufak işleri yüklenecek 4 çekirdek var. 4 tane orta boy çekirdek var. Aslında o orta boy çekirdekler şimdiki üst çekirdeklere eşdeğer. Çünkü yine A53 2 GHz. Bunlar işte orta yük bindiği zaman bunlar devreye girecek. Ama en baba yük devreye girdiğinde A72 çekirdekli 2.5 GHz, yani süper güçlü ama saat hızı falan da yüksek. İşlemci çok iyi performans sunacak ama pilin falan da mahvedecek. 2 tane baba çekirdek, kenarda bekliyor. Evet. Tabii ki tahmin edersin ki yakında o 2'de 4 olup 12 çekirdek tabii konusu canım, gündeme gelecektir. Bu tabii ki bu 3 kümeli 10 çekirdekli tasarımda bu yükü aktarma, yükü paylaştırma işi müthiş önem kazanacak.
Evet.
Bunun doğru çalışması. Burada çünkü amaç bu 10 çekirdeğin birden çalışıp da işte 10 kanaldan iş yapması falan değil. Burada amaç güç tasarrufu.
Evet.
Mümkün olduğu kadar telefon eğer önemsiz bir iş yapıyor orada, telefon rehberinde geziyorsun. Sadece onu yapıyorsa işte o dev işleri yapabilen büyük kamyonlar çalışmasın.
Evet.
Küçük çekirdekler onu düşük hızda 300 MHz'de çalışıp halletsin bu işi.
Yaz Levent abi, telefonun önemsiz dediğimiz özelliğine bak, telefon etmek.
Maalesef, maalesef.
Akıllı telefon.
Evet, ironik olduğunun farkındayım ama telefonla, yani ben kendi telefonumla telefondan konuşmak dışında bir şeyler yapıyorum her zaman. Yani çok nadir doğru telefonla konuşuyorum. Artık telefon ya böyle
internet
oldu.
İnternet tüketim aracı telefon oldu artık. Tabii, hele doğru ekranlarda büyüdükten sonra.
Eskiden PDA, Personal Data Assistant diye bir şey, yani hep hayal, PDA denirdi zaten cep bilgisayarlarına falan. Sonra cep bilgisayarı, PDA falan, ya da çok eskiye gidersen o Casio'nun falan data bankları.
Bizde vardı mı onlardan?
Biz tozlu raflarda yer vermiştik. İşte onlar falan artık hepsi telefonda birleşti ve ilk kez hayatımıza girdi. Mesela şimdi kimse onu asistan lafı yine kullanılıyor ama hani Cortana'nın, Siri'nin tam olarak o zamanlar hayal edilen ama yanına bile yaklaşmayan şey olduğunun çok az kişi farkında ya da çok az kişi dillendiriyor. Tam olarak PDA şimdi doğru var.
Bu arada bu tabii yeni bir GPU da demek ama onun şeyin ne olduğu belli değil. 8 serisi olduğu söyleniyor fakat tam kodu açıklanmamış. Mali'nin evet 8 serisinden bir GPU ama burada yine ek olarak şey var. Bir tane Cortex M4 çekirdeğinden bahsedilmiş.
Evet.
Yani bu Apple'ın da yaptığı gibi bir companion, yani şeyleri idare edecek. İşte adım sayar.
Adım sayma falan gibi işleri.
O işler için hiç diğerlerini hiç uğraştırmayacak, evet, bir yancı işlemciden bahsediliyor.
Bu gerekiyor. Çünkü mesela bugün işte Snapdragon'ların güncelleri adım sayma işini falan ayrı içinde bir merkez yapıyor. Bu işe de tabii Apple başlattı bir doğru hareket algılayıcı işlemci diyeyim, entegre tamam, ederek doğru sistemine. M8 miydi neydi? Apple başlattı. Qualcomm'da var. Hepsinde gerekecek. Bu şimdi bu yancı işlemci şey işini yapıyor. İşte telefonun işlemcisi kapanmış uyurken o adım sayıyor. Ya da şimdi Cortana işte telefonlarda ne yapıyorsun? Hey Cortana diyorsun. Telefon kapalıyken
açılıyor.
Açılıyor. Hani off durumunda değilken tabii, uyurken sen hey Cortana dediğinde açılıyor. Şimdi bunun olması için bir şeyin dinlemesi lazım devamlı.
Uyanık olması lazım.
Onu da ana işlemciye yaptırırsan pil gitti, bitti gitti.
Çünkü bu M4'teki hızlar 364 MHz. Evet, işte kendi belleği var ve 512 kilobayt. Yani hiç alakası yok sistemin
genel kadarıyla. Bir bilgisayar aslında. Evet. O hiç uyumayacak.
Tetik mekanizması görevini evet de görecek.
O işte sadece işte açacak. Evet. Ana bilgisayarı açacak bir bekçi. Hep uyanık olacak bir bekçi.
Snapdragon'da da aslında şimdi ona geçelim. Benzer bir yapıdan bahsedeceğiz değil mi Levent?
Şimdi
abi,
onlar da 10 çekirdek şeyini olayına, yarışına girdiler.
818.
Aynı mantığı kullanıyorlar ama burada şey
değişiklik var.
Orta düzeyi şimdi dedik ya, en düşük, orta, en yüksek düzey. Hı hı. MediaTek en yüksek düzeyi iki çekirdekte bırakıp ona denk getirmişti. 4-4-2 doğru yapmıştı. Qualcomm 4-2-4 seçmiş. Hı hı. Yani o A72 mimariyle baba çekirdekler dediğimiz 4 tane Qualcomm'un mimarisinde. Orta düzeyde 2 tane kullanmışlar onlar.
Vallahi böyle olursa Snapdragon'lar benchmark'ta coşacak. MediaTek'ler de pil tüketiminde galiba.
Belki, belki. Ya mobilde benchmark işi Murat öyle bir bela ki hiçbir şey söyleyemiyorsun.
Ya çünkü gerçek sapan hayatta kullanımın çok değiştiriyor. Ha,
tabii ki
yani
o
burada
var.
Burada baksana bir de bir sürü çekirdek var. Sen hangisine düşüyorsun, hangi uygulamada nereyi çalıştırıyorsun?
Tabii tabii.
Çok ya, değişecek.
Ya bunun gerçek hayata yansıması da sıkıntılı. Bunun benchmarkını yapmak falan da zor.
Doğru.
Zaten benchmark programları sağ olsun mobilde saçma sapan şeyler. İkide bir yeni sürüm çıkıyor, yeni bir şeyler ekliyor, çıkartıyor içinden falan. Karışacak işler. Evet. Performans ölçmek ya da karar vermek. Ha, ama ortak bir şey var. Bunların hepsinin performansının deli gibi yüksek olacağı belli.
Tabii. Spotify zararını bir yıl öncesine göre 3'e katlamış. Hani azalttığı gibi bir haber bekliyor insan ama yok.
$197 milyon zarar etmiş 2014 yılının tamamında.
Ve bunu çok kazandığı halde böyle.
Evet ha, yani gelirleri $1.3 milyar ama tabii zarar ediyor. Kâra dönüşmüyor bu.
Evet.
Şey diye açıklıyorlar. Yani çok yazılım geliştirme maliyetimiz, işte lisans anlaşmalarımız falan filan, bunlar yeni yapılıyor. Bu yüzden
ya, esas soru
şu anda var. Paralı kullanıcılarımızın artmasıyla
60 milyon kullanıcının 15'i milyon para veriyor.
Evet.
Artmasıyla bu durum değişecektir diyorlar ama bir yandan da rakipler geliyor, işte Apple'ın Beats özelliği şeyi olsun, Tidal falan gibisinden, ne bileyim başkaları da var öyle internetten dinlediğim, Deezer'dı vesaireydi. Spotify'ın işleri zor, bir de bunların üstüne bazı şarkıcılar bu işlerden para kazanılmıyor deyip çekiyorlar tamamen.
Evet. Evet.
Taylor Swift örneği veriliyor hep bu konuda.
Ama birazcık da yani şey miydi, şov muydu ya, şov da bir da aslında arkasında başka maksatlar olan
ama
bir şey miydi
şeyler
bilmiyorum.
Ama başka şeyler de vardı Levent. Biz bu işten para kazanmıyoruz diyen diğer sanatçılar da, hani Spotify'a tepki duyanlar vardı.
Evet.
Tabii zamanla endüstri kendi yolunu bulacak.
Evet.
Google'ın kendi kendine giden arabasıyla ilgili bir haber var. Bu yaz halka açık
yollara çıkıyor. Evet, evet. Hemen şeye çıkmayalım.
Hala tabii test aşamasında.
Biz çıkmayalım.
Şey, kendi kendine gidecek ama normalde bu arabalarını biliyorsun, bu baloncuk gibi bir arabası var. Direksiyon bunu, falan koymuyorlardı. Buna koyuyorlar.
Bunun önce Levent abinin oğlana versek bu ne ya deyip atar.
Çirkin ya. Bizim oğlan Monster Truck seviyor.
Yani son anda son sürüm
büyük
böyle
tekerlekler
olacak,
olacak her şey.
Sonuçta arabada. Buna mesela direksiyon, fren, gaz falan da takmışlar. Bir şey olduğunda hemen müdahale edilecek.
He, adam olursa.
Ve şey, hız sınırı 25 mil. Yani yaklaşık 50 kilometre bile varmayan, 40 kilometre hız maksimum hızı.
Olsun, bunlar yine de tamamen şey için. Çarpmasını istemem 40 kilometreyle.
Ya bunlar tamamen şey için. Halkın da şimdi tepkisi nasıl olacak? Tabii alıştırılması gerekiyor.
Evet.
Çünkü şöyle istatistiklere bakılınca 6 yıl boyunca kullanılmış 1.7 milyon mil. Yani 2.5 milyon kilometre falan yol gidilmiş. 11 tane küçük kaza olmuş. Yaralanma falan yok. Sadece işte hafif hasarlı kaza diyelim. Yani çok iyi bir rakam aslında. Sürücülerle karşılaştırılamayacak bir istatistik. Ama bakalım gerçek yollarda nasıl olacak?
Bu arabaların çalınması falan nasıl olacak? Bu hep sistemle konuşuyordur. Yani telefon gibi bir şey bu. Büyük ama. Bunu çalsan da işine yaramaz büyük olasılıkla. Normalde bu şey sahi yerine haber verir.
Camdan şöyle açıp içeri girip iki kabloyu bağlamak bir yerine de, şimdi artık bilgisayarı takacaksın, şey yapacaksın, hackleyeceksin.
Evden çalacaksın, gelecek araba zaten. Sen oturduğun yerden şeydeki Kadıköy'deki arabayı çalacaksın.
Niye çalacağın da önemli. Hani şimdi adam çalıyor, parçalayıp yedek parça yapıyorlar. Bu belki böyle bir sektörü yok edecek.
Bunlar. Başına bela olur zaten sen çalsan da.
Tesla'da.
Tabii hayal şey biliyorsun ne? Hani geçen aylarda konuşmuştuk, hani devlet bu arabalardan böyle 100 bin tane koyacak. Zaten çalma, bineceksin gideceksin. Yani araba mı lazım bir tane çağıracaksın. Gelecek gideceksin. Senin mülkiyetine geçirmen gerekmeyecek. De tabii bunlar henüz hayaller.
Evet. Tesla Powerwall siparişlerine yetişemiyormuş.
Evet, büyük ilgi görmüş. 2016 hani şimdi almaya kalksan 2016 yazına ya da sonbaharına anca evine gelir.
Vallahi öngörüyorlardı herhalde ki dev bir fabrika yapıyorlar zaten bu pil işi için. Çölün ortasında.
Evet, mega faktörü mi diyor ne diyor. Hadi bakalım bize 100 sene sonra gelir.
Ya şey demişlerdi ya geçen tanıtımda. Tesla aslında araba firması değil pil firmasıdır pil demişti firması. Adam. Demek ki burada hakikaten daha iyi iş var.
Evet. Birleşik Arap Emirlikleri 2021 yılında Mars yörüngesinde uydu yerleştirmeyi planlıyormuş.
Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok yeni bir uzay programı var.
Ne güzel.
Hatta ismi falan belli. Hope demişler aracın ismine.
Kerbal uzay programı değil miydi o?
Vallahi öyle değil. Bir de tanıtım videosu çekmişler. Verdiğimiz bağlantıdan girip baksınlar. Bayağı böyle profesyonel anlatıyorlar. Ama tabii yerel kıyafetlerin içinde olunca çok garip geliyor insana. Alışmamışız yani hep böyle... NASA'nın falan bir şeyler yapmasına alışmışız. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden işte bir kadının veya bir adamın çıkıp da biz şunları şunları yapacağız falan diye anlatması biraz garip geliyor insana. Valla alışacağız herhalde bu gidişle. Gerçi iddialı ya, bir şey. 5 yıl, 6 yıl içinde.
Petrol paralarını da bir de hayra harcasınlar işte böyle. Ne, iyi yani.
Ya hedefleri gerçek. Sonuçta Mars'ın yörüngesinde bir uydu yerleştirip atmosferini inceleyecekler. En ayrıntılı atmosfer yapısını ortaya çıkaracaklar. Hani bunu şeye de yarayacağını söylüyorlar. Dünyanın atmosferinin nasıl evrildiğini falan anlamaya da yarayacağını söylüyorlar. Hmm. Bilmiyorum yapabilirler mi? Bakalım göreceğiz.
Evet.
Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Parasını verirsen.
Yani.
Ya tabii ben ki. De yeterli parayı bulursam LP uydusunu Plüton'a gönderdim falan. Doğru. Ben Mars'a falan gider miyim? İşte Güneş'e falan diye yaptırırsın. Bu şey değil hani gönderiyorsun da parasını verip
ya
mi
şey
alıyorsun?
Değil ama mesela bu videonun içinde şey de söylemişler. Tamamen hani eğitimlerini falan alıp yerli üretim olacak diyorlar.
Hmm.
Mesela öyle gidip de bir parçasını Ruslara bir parçasını bilmem neye fırlatmasını da şuraya yaptıralım gibisinden bir iş değil. Hmm. Ama illaki tabii sonuçta o bilgiyi alman için yabancı mühendisleri çalıştırman lazım. Yardım alman lazım. Ya petrol paraları buralara harcansın da bir işe yarar bir şey olsun bari.
Evet. Senin Mars'a gıcıklığın ne abi? Ne yaptı Mars'a?
Ya hayır Mars'a, Arap Emirlikleri bile Mars'a gidiyorsa ben niye Mars'a gideyim?
O manada diyorsun.
Daha öteye şey Neptün'e falan gider. Onların gelemeyeceği bir yere.
Dev bir göktaşı dünyanın yakınından geçmiş. Oo. Geçmiş olsun.
Ya bunlar sürekli aslında olan şeyler ama bu asteroid 1999 FN53 ismi göktaşının. Son 100 yıldır en yakın geçen göktaşı. Tabii yakın dediğimizde gene 6.3 milyon kilometre. NASA 4.7 yanlış hatırlamıyorsam kilometreye yaklaştığında onun altına indiğinde hani tehlikeli olabilir alarmı veriyor. Ama bu da gene de son 100 yıldır dünyaya en yakın geçen göktaşı. Sırf bunları takip eden programlar var yani. Gönüllüler de katkı yapıyor vesaire. Olası çünkü göremiyorsun. Sonuçta ışık yaymadıkları için. Bir anda bir yerden çıkıp gelebilirler. Çoğunluğunu tabii tespit ediyorlar. Yörüngesini falan hesaplıyorlar. Bilgisayar simülasyonlarıyla ne zaman nereden geçeceğini bilebiliyorsun.
Tamam.
Bazen görememe şansın oluyor ama bu herhalde tahmin ediliyordu. Perşembe günü yakınından geçti.
New Horizons uzay aracı Plüton'un bilinen 5 uydusunu aynı anda gözlemlemiş.
Şimdi Plüton'a doğru yola çıktığının haberini vermiştik.
Güzel.
Bu 5 tane bizim dünyadan görebildiğimiz veya tespit edebildiğimiz uydusu var Plüton'un. Bu 5'ini de aynı karede yakalamayı başarmış.
Kendini göremiyoruz. Uydusunu mu görüyoruz ya?
İşte Plüton. Şu noktadan sonra asıl ilginç olan şey şu. Bu noktadan sonra bilmediğimiz başka uyduları da var mı? Onları da görebilme ihtimalimiz olacak. Gitgide yaklaşıyor çünkü oraya.
Hmm.
Yanlış hatırlamıyorsam bu yaz içinde bayağı yaklaşmış olacaktı. Hani görev o zaman başlayacak. 21 Haziran mıydı? Temmuz muydu?
Hmm. Hadi bakalım o zaman haber yaparız.
Gene yaparız evet.
Evet oyuna geçeyim. Witcher 3.
Şimdi Witcher 3 bu haftanın
olayı.
Konusu, olayı.
19'unda geliyor.
Şimdi haftaya çıkıyor.
Evet.
Ama sızdı.
Sızdı.
GOG, Good Old Games zaten Witcher 3'ün firmasının firması. Tabii. O da. Onlar da işte Witcher 3'ü de biz satacağız. Hatta hani şifresiz, DRM'siz, korumalısız, kilitsiz satacağız diye bir halt ettiler. Oyunun çıkış tarihinden önce de insanları alanlara şimdi preload diye bir şey çıktı ya, oyun çıktığı anda oynayabilesin diye önceden yükleniyor makinene. Ama işte böyle preload yapıyorum, oyunda kilitsiz falan filan derken sonuç Witcher 3'ün internete ayan beyan açılması oldu. Tartışmalar çok. Yani şimdi şeyi bilmiyorum açıkçası. Herhalde oynanıyor.
Şey sızmış versiyonu mu?
Evet.
Herhalde oynanıyor.
Şimdi kimisi diyor ki çünkü hani o kilitli olan paketi veriyorlar falan diyor da bilmiyorum. Biz resmi sürümünü beklemedeyiz hala.
Tabii ki.
Witcher 3 üzerinde çok fazla tartışma var. Çünkü çıktı. PlayStation 4'te performansı konusunda performans düşüşleri olduğu konusunda tartışmalar var. Yama gelecek, hatta geldi bile deniyor. Grafiklerin güzelliği met ediliyor diyeyim. Ekran görüntüsü falan her eline geçiren. Çünkü sonuçta bu basına falan ulaşmış
tabii,
durumda.
Tabii.
İşte ekran görüntüsü falan yayınlıyorlar sürekli. Grafiklerin güzelliğinden bahsediliyor. Diğer taraftan başka bir cephe. Demolarında grafikler daha iyiydi. Bunun grafikleri düşürülmüş. Daha önce
Watch Dogs'ta
yaşadığımız durum söz konusu diye başka bir cephe açıldı. Firmaya ateş püskürüyor. Firma normal böyle şeyler diyor. Falan filan. Bir ilginç bilgilerden birisi. Witcher serisi biraz büyüklere göre görüntüler, sahneler içerebilen bir seri. Onun bir Orta Doğu için sansürlü sürümü varmış ama Türkiye, Avrupa kabul edilmiş. Sansürsüz sürümü Türkiye'ye sunulacakmış. Onu da o firmanın verdiği bir bilgi. Haftaya herkesin eline ulaşınca, hani böyle krekle mrekle uğraşmayıp da hani bekleyen, 19 Mayıs'ı bekleyenlerin de eline ulaşınca haftaya zaten Witcher 3 haftası olacak.
Doğru.
Herkes bunu oynayacak, alanlar, erişebilenler. PC'de çok pahalı da değil. Yani 70 miydi?
O civarları alabiliyorsun. 70
lira falan.
İndirimler var çünkü. İndirimsiz hali 89 muydu bir şeydi?
Konsolda 200 lira.
Konsolda evet. Orada da biz hani bulabildiğim en fazla indirimle 180 lira.
Neredeyse 3 katı.
3 tane hani 3 katı diyebilirsin.
70 lira PC. Ya, aynı şeyi alıyorsun be. Yani
hatta PC'nin belki grafikleri daha iyi bile oluyor.
Yani dokunur yani insana biraz.
Evet.
Next gen oyunların bu 200 lira falan fiyatları biraz çıldırmış
öyle
durumda. Bu şeyde yok benim bildiğim. 360'da ya da PS3'te yok diyebiliyorum.
Şimdi o da zorlaştı abi, artık oyunların PS3 versiyonu 360'ı yok ya.
Şimdi şöyle bir durum var. Xbox 360 10 yaşında.
Tabii normal.
Artık bunu emekli etmek gerekiyor.
Doğru.
Çünkü bu devirde artık bunu hala desteklemek, yani şöyle iki seçenek var. Ya farklı bir oyun yapacaksın. Şimdi yıllarca mesela Game Boy çok ilginçtir. Böyle hiç beklemediğin oyunların Game Boy sürümü vardır ve listede gördüğünde inanamazsın. Bu nasıl oluyor? Assassin's Creed falan böyle Game Boy'da. Sonra oyuna bakarsın, bambaşka bir oyun. Tamam hani Assassin's Creed gibi ama Pac-Man gibi oyun yapmış adam, onu Assassin's Creed olmuş. Onu o karakteri koymuş falan. Böyle üç kağıt şeyler vardır hep. Hani ya o yola gideceksin ya da daha kötüsü benim istemediğim şeyi, oyunu Xbox 360'a PS3'e göre yapacaksın. Diğerleri de o kadar çalıştıracak.
Yok işte o istemiyoruz onu.
Yani mesela ben Destiny çok fazla oynadım. Ama hani Xbox 360'da oynuyorum, PS4'te de oynuyorum. Ve şunu görüyorum. Birebir aynı oyun. Her şey yani texture çözünürlüğü hariç. Her şey birebir aynı. Görevler aynı. Yani yerde bulduğun çakıl taşı bile orada da Xbox'ta da aynı. PS4'te de aynı. Xbox'ta bulanık. Ama orada şeyi düşünüyorsun. Ya bu belli ki hani Xbox'ta çalışan şey PlayStation 4'te de çalışıyorsa demek ki PlayStation 4'ün kapasitesinin bir sürü kısmı atıl kalıyor. Kullanılmamış demek ki. Hani belli oyun Xbox 360'a göre planlanmış, tasarlanmış, edilmiş. Öyle olmasaydı da PlayStation, yani oyun teknolojisi ileri gitmiş olurdu. PlayStation 4'e Xbox One'a göre bir şey yapılmış olsa. Ya lafın kısası, artık bu 10 yıllık konsolların emekli olması hayırlı bile olabilir oyun dünyası için. Ama zaten öyle oluyor. Çünkü işte bak Witcher 3, birazdan konuşacağımız Project Cars, daha konuştuğumuz bazı oyunlar, çıkacak bir sürü oyun PS3'e, Xbox 360'a yok.
Şimdi Project Cars dedin, orada da yine bir performans konusunda sıkıntılar var. Hem Nvidia'da hem AMD tarafında. Ama AMD'de daha çok sorun var.
Şimdi AMD'de performans sıkıntısı büyük. Tabii suçlamalar geliyor. Çünkü bu Nvidia'nın bazı özelliklerini de kullanan bir oyun. Ya da Nvidia ile daha yakın bir oyun. İşte tabii ki suçlamalar geliyor üreticilere ama oyunun yapımcısının açıklaması var. Diyor ki biz Nvidia'dan para almadık. Ama bak diyor, ben diyor şimdi diyor posta kutuma bakıyorum. AMD'den diyor en son mail işte bilmem kaç ay önce gelmiş. Nvidia'dan diyor bugün gelmiş. Hani bir şey sormuşuz.
Bir de her alanda bize destek oldular diyor.
Nvidia'dan diyor bugün gelmiş.
Ortak
mail.
Pazarlama vesaire.
Hiç şaşırmadım
falan
bu adamın bu sözüne. Böyle. Hani. Çünkü ben de şöyle bir şey görmüştüm. Ben bir oyun yapımcısıyla görüşmüştüm. Ya adam bir sunum yaptı. Sürekli Nvidia'dan bahsediyor. Sonra ben özel görüşürken ya ne iş dedim hani Nvidia. Adam dedi ki benim için dedi işte developer.nvidia.com sitesi hazine dedi. Ben dedi buradan çıkmıyorum. Çünkü orada kod örnekleri var. Shader örnekleri var bilmem ne. Şu doküman var, bu doküman var bilmem ne. Ayrıca icabında Nvidia'ya açıyorsun mühendis telefonu, imdat diyorsun. Mühendis geliyor. Bir şey yapamadık, bir sorun var diyorsun. Tabii bunu hani indie gamer, game developer'a değil tabii ama işte şeysen, ne bileyim Epic'sen, ID Software'sen, Bethesda'ysan gelin diyorsun, Nvidia'nın kendi mühendisi geliyor sana yardım etmeye. Ya da Nvidia'ya deneyin bunu diyorsun. Adamların Rusya'da mı ne bir laboratuvarı var. Bilmem kaç bin konfigürasyonda senin programını deniyorlar.
Tabii.
Bunlar da geliştirici için altın değerinde şeyler.
Tabii.
Sen bunları sunamıyorsan sürekli olarak... Ya yani AMD'nin açıkçası bu şey tavrı sürekli işte hani Nvidia'yı böyle şeylerle suçlar falan hep şikayet eden, hep ağlayan tavrı artık rahatsız edici olmaya başladı. Yani işte Nvidia Gameworks diye bir şey duyurdu biliyorsunuz işte bir sürü oyun geliştiricilerin işine yarayacak teknoloji içeriyor. Bu saç falan kısmından akışkan simülasyonuna kadar. Hemen işte bir AMD tarafında yine bir mutsuzluk, bir sitemkar tavırlar falan. Ya adam yapıyor kardeşim işte hani yapıyor, sunuyor, tabii ki ilgi görüyor. Çünkü oyun geliştirici de para hesabı yapıyor. Zaman hesabı yapıyor, zaman da para. Burada bunlar hazır sunulmuş, edilmiş. Kullanacak tabii adam. Adam bunun maliyetini hesaplıyor. Ben bunu kendim geliştirsem kaça çıkacak? Kaç ayda çıkacak? Hazırı kaça
şöyle
çıkacak?
Şöyle bir şey de olabilir mi acaba? AMD hani bu Project Cars'ın bu kadar önemli olacağını göremedi mi?
Yok ya, Project Cars kaç yıldır geliştiriliyor. Yani biz biliyorduk da. Onlar bu adamlarla oturup yemek yiyen adamlar.
O da
hani
öngöremediyse de büyük kabahat.
Ha, o da kabahat.
Yani
o
böyle
da kabahat.
Saçma şey mi olur?
Ha, şeyi anlarım. Şimdi tamam, AMD mesela diyor ki ya bu diyor Nvidia'nın Gameworks kodu öyle bir yapılmış ki diyor buradan bundan diyor kimse bir şey anlamıyor. Hani bilerek karma karışık haksızlanmış ki hani kimse kaportayı açıp altını kurcalamasın diye, kurcalayamasın diye. E tamam, adam yapmış, öyle yapmış. Hani buna da çok söylenecek bir şey yok. Hani bu rekabette firmalar birbirlerine milyon dolarlık yumruklar savururken hani burada işte aman o da şey olmasın da açık olsun
abi
da.
Abi şey örneği gibi G-Sync vardı. Alternatifini yaptın işte G-Sync. Evet, bedava da koydun.
Evet, evet.
E bunu da yap o zaman.
Yani ama ha bir yandan da şimdi kendileri TRESFX diye bir şey çıkardı. Evet. Ne oldu işte Lara Croft'un saçı boynuna giriyor. Hani açıyorum TRESFX'i. Tomb Raider. Zaten bir tek onda var. Tomb Raider'ın benchmarkında. Tamam, saçı güzel olmuş da saç boynundan geçiyor hatunun. Ne olur? Hani neyi daha ne iddia ediyorsun ki bunu hallettin? Bu hallolmamış.
Şey de söyleyelim. Yani bu performans sorunu şu anda Nvidia'da da var. AMD'de daha büyük ama
evet.
Yani bir genel bir şikayet var. Evet. İşte herkes için bir yama yolda gözüküyor.
Witcher'da da yama üzerine yama çıkıyor. Şu anda tabii konsol tarafında PS4'te özellikle performans düşüşlerinden şikayet geldi. Project Cars da daha çok yeni. Onda da yama çıkıyor. Project Cars önemli bir şey olacak gibi geliyor bana. Yani VR desteğiyle falan daha hani gündemimize oturacak. Herhalde gelecek sene yine konuşuyor olacağız.
Herhalde.
Yine... Çok pahalı değil. Yani çok pahalı yok. Değil dedim. Çok pahalı değil diyorum.
Tane.
O konsolda 200'leri görünce
değil mi?
PC'de. 75-65 bana şey gelmeye başladı. Hani değil, yani çok da pahalı değil gibi gelmeye başladı. Bir yanılsama. Project Cars da PS4'te yine çok iyi gidiyormuş. Fakat beklentilerden fazla sattığı, hatta hani kutulu şey fiziksel sürümünün yetiştirilemediği falan gibi iddialar var.
Değil
doğru
mi?
Mudur, kızıştırma mıdır bilmiyorum.
Ama yani dolara da çevirirsen abi bak 75 lira 27 30 dolar gibi bir şey ediyor. Yani
i̇yi, oyunlar olarak 60 da çok dolar 70 yani. Dolar çünkü.
Tabii.
Call of
yani
Duty'ler
oyunun
falan.
Kendisi dolar olarak da ucuz.
Evet. Ya otomobil yarışı birazcık hele böyle Project Cars gibi oyunlar biraz meraklısına oldu.
Doğru.
Çünkü bu hani yarış ve böyle şey de bir yarış. Biraz ciddi bir oyun bu. Öyle vura vura gidiyorum işte ya da arada ne Mario Kart gibi adama bomba atıyorum öndekine falan değil. Bu adam gibi otomobil yarışı. Çok çok fazla şeye hitap etmiyor bence. Geniş kesime hitap etmiyor.
Yeni Assassin's Creed oyunu 1800'lü yıllarda İngiltere'de
evet.
Gidecek.
O da geçen hafta duyurulacağını duyurmuştuk.
Evet.
Evet, onun videoları falan tanıtımları yayınlandı. Syndicate galiba değil mi? Şey, Syndicate adı. Unity değil. Artık iyice 1800'lü yıllara geldiler de ben açıkçası birazcık videolarını izlerken rahatsız oldum ya. Çünkü bizim karakter hala öyle 1100'lü yıllarda giydiği karakterle İngiltere'de sokakta dolaşıyor. Melon şapkalı falan adamlar var böyle hani beyefendi yani İngiltere şeyi. Onlara falan kılıç, onlara kılıçla mılıçla dalıyor. Gayet absürtleşmiş. Hani o Fransız ihtilali falan olan oyunda da gerçi sakin duruyordu da burada iyice burada saçma iyice sapan olmuş. Yani 1800'lü yıllarda o 1100 yılında giydiği Altair'in mi ne giydiği kıyafetin hemen hemen aynısıyla öyle İngiltere'de falan biraz dolaştırırlar mı adamı
dikkat
bilmiyorum.
Çekersin. Ha,
biraz dikkat çekersin. Zaten karın deşenecek falan var. Ortam gergin. İndirirler bir yerde seni yani. Nereye kadar Assassin's Creed?
Candy Crush Saga Windows 10'la birlikte yüklü gelecek.
En önemli oyun haberimiz buydu.
Böyle bir şey var mı?
Bana var. Windows 10'da reinstalled gelecek diyorlar.
Küresel olarak üretkenlik özellikle devlet dairelerinde.
Solitaire'in yanında bu da gelecek demek ki artık.
He.
Şimdi Candy Crush Saga Microsoft'un oyunu değil.
Değil.
King diye bir firmanın yapımı.
Bu haberin içinde oyunun üreticisinin finansal sıkıntıda olduğunu falan söylüyor. Ya Candy Crush gibi bir oyunun üreticisisin ve nasıl sıkıntıya giriyorsun?
Nasıl sıkıntıya giriyorsun? Evet, para büyük o da bir para bir şey yani. Kaçağı var demek ki. Ya tabii şeyi bilmiyorsun. Hani kimse para harcamıyor mu? Gerçi harcıyorlar. Ben kendim biliyorum müthiş paralar harcayanları Candy Crush Saga'ya ama tabii yani firmanın operasyonu mu sakat bilmiyoruz. Microsoft tabii bunun için bir büyük olasılıkla bir ücret ödeyecektir. Çünkü bu Microsoft'un oyunu değil.
Bu şeyle de bağlantılı bir haber aslında. Şu Microsoft şey demişti şu Build konferansında diğer platformlardaki oyunlar vesaire Android, iOS, Windows'a uyarlanabilecek. Bu oyun da onun örneklerinden biriymiş sanırım.
Gerçi ben demin saçma sapan bir laf ettim. Microsoft para öder mi? Bu adamın ödemesi lazım.
Değil mi yani?
Hani bunun için çünkü kimse kendi Crash Saga var diye Windows 10 alacak değil. Ben saçmaladım. Yani o kadar şaşırdım ki diyelim bu işe. Gerçi öbür türlü ne çıkacaktı? Yine Minesweeper, Solitaire.
Solitaire evet.
Solitaire çıkmazsa olay çıkar.
Solitaire olacak canım. O
Minesweeper unutuldu ama ya. Mayın temizliyordun. Onu roket gibi oynayanlar vardı. Makine gibi oynayanlar vardı.
Evet.
Evet. Oyun bu hafta oyun dünyasına Witcher 3 ve Project Cars muhabbeti damgasını vurdu. Hep bunlar konuşuldu.
Gelecek hafta da Witcher 3 devam edecek.
Gelecek hafta oyun oynayanlar yorumlarını yapmaya başlayacaklar. Umarım hayal kırıklığı olmaz. Grafik kalitesinden kimsenin şeyi yok. İtirazı yok. Her ne kadar işte demodan kötü falan tartışması sürse de genel olarak görebileceğiniz en güzel görüntüler diyorlar.
Vallahi biz bunları konuşurken millet Agario oynuyor.
O ne?
Bir de bu haftanın şeyi oydu.
O ne?
Ya bu bir oyun, bu hastalık.
Tarayıcı üzerinden oynanan.
Evet, tarayıcı oyunu.
Agario.
Agar.io. Bulaşmadıysanız bulaşmayın. O kadar net söyleyeyim size.
Söyle de.
Yani baloncukları yiyerek büyümeye çalışan bir başka baloncuksun sen de.
Ekran millet seni yiyor falan.
Multiplayer yani başkalarına karşı oynuyorsun.
Ha.
Çok yaratıcı isimler görüyorsun orada. Özellikle oynamayın. Türkiye, Avrupa bölgesini falan seçersen.
Oynamayacağım ya.
Oynamayacağım. Takıldın mı takılıyorsun yok diyorlar.
Ha, yok.
Öyle öyle evet.
Hiç ihtiyacımız olmayan bir şey.
Çünkü biraz çabalıyorsun. Tam büyüdüğünde çok daha büyük bir baloncuk gelip seni götürüyor.
Ha.
Bazı ufak şeyleri var. Ulan, kendini ikiye bölebiliyorsun veya fırlatabiliyorsun falan gibi böyle stratejik hamleler yapabildiğin durumlar
çünkü
var.
Çünkü şey var, büyük balon olunca yavaşlıyorsun. Ha. Ufalınca hızlanıyorsun. Adam seni yemek üzere sen kendini bölüp hızlanıp kaçıyorsun. Ama bölündün işte, bir daha büyümen lazım. Ha.
Veya yakınındaki bir küçük parçayı bölünerek hemen yutabiliyorsun kendini fırlatarak bir parça. Sonra tekrar kendine birleşiyor. Yani tarayıcı üzerinde yapılacak ilginç oyunlardan biri hakikaten. Bu kadar heveslisinin olması da demek ki şey değil.
Bir de işte her yerde çalışıyor ya işte. O önemli. İşte bir çürüş diyeceksin insanlar.
Şimdi söylediniz, herkes açtı zaten onu. Agarıyor magarıyor. İyi eğlenceler diyelim.
Evet,
ben oynamayacağım.
Oynama abi. Haberler bitti, bir şey diyor musunuz?
Ne diyelim? Teknolojinin dinlenme dönemine geliyoruz. Tabii E3. Şimdi Computex var Haziran ayında. Ama Computex'e şu anda hani Computex'e bir şey filanca şey gösterilecek. bütün dünya bekliyor diye bir şey yok. E3 tabii geliyor. E3'te hareket, oyun cephesinde hareketlenme olacaktır. Hatta şimdiden şey çıktı, Xbox One'ın Slim'i olabilir mi falan olur deniyor tabii. Tartışmaları başladı. Ama genel olarak Nisan, Mayıs yavaş geçer. Haziran hatta yavaş geçer. O döneme girdik.
Evet. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.
Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.